Red Soccer.
Her şeyi mevsimde.
Günde bir tane portakal.
Bütün sporların neredeyse yüzü.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
İlginç bir hikayemiz var aslında.
Hoş geldiniz. Ben Yasemin Pamukçu. Başkent Ankara'dan, Hoş Sohbet Sokağı'ndan sesleniyorum sizlere. Evet, bir sokak programı yapıyoruz. Siz de bize eşlik edebilirsiniz. Didem Güner'i, Özlem Öztaş bizimle birlikte programı hazırlıyorlar. Sefa Ak'tan da çalışıyoruz bugün teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Yürüyeceğiz sağlık ocağına doğru bugün sizlerle. Bakalım kimler bize katılacak? 090-312-463-3419 ve 463-3421 bizim telefon numaralarımız. WhatsApp'ta da yerimiz var sevgili dinleyenlerimiz. 090-533-940-0737 533-940-0737 Instagram'daki adresimiz Hoş Sohbet Sokağı, zaten biliyorsunuz. Ve bizi her zaman olduğu gibi www.turkiyeninsesradyosu.com adresinden olduğu gibi TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebileceğinizi biliyorsunuz. Çok güzel bir şarkıyla sizi selamlayacağız. Sonrasında bambaşka bir evresine gideceğiz. Hayatımızın en doğal aşamalarından birisi yaşlılıktan bahsedeceğiz. Candan Erçetin söylüyor. Yaşıyorum.
Yaşıyorum demektir. Anlatacak hikayelerim bitmedi henüz. Anlaşacak dostlarım tükenmedi. Yorgunluk, kırgınlık hepsi gelir geçer. Her şeye rağmen yaşamak güzel. Anlatacak hikayelerim bitmedi henüz. Anlaşacak dostlarım tükenmedi. Yorgunluk, kırgınlık hepsi gelir geçer. Her şeye rağmen yaşamak güzel. Hiç aldırmayışına kanım donuyorsa hala korkmaya gerek yok. Yaşıyorum demektir senin beni yanlış anlayışına, çoktandır heyecan duymayışına. Canım yanıyorsa hala korkmaya gerek yok. Yaşıyorum demektir. Anlatacak hikayelerim bitmedi henüz. Anlaşacak dostlarım tükenmedi. Yorgunluk, kırgınlık hepsi gelir geçer. Her şeye rağmen yaşamak güzel. Anlatacak hikayelerim bitmedi henüz. Anlaşacak dostlarım tükenmedi.
Sevgili dinleyenlerimiz, geçmişle gelecek arasında köprü görevi gören, adetlerimizi, geleneklerimizi, göreneklerimizi yaşayan ve bizlere öğretip yaşatan, toplumumuzun adeta belleği olan büyüklerimizin yaşamları boyunca toplumumuza yaptığı katkıların değerini ve önemini vurgulamak için her yıl 18-24 Mart arası Yaşlılara Saygı Haftası olarak kutlanıyor. Olgunlukları, zengin deneyimleri, geniş bakış açıları ve anlayışlı yaklaşımlarıyla toplumumuzun kıdemli üyeleri olan yaşlılar, ömürlerinin büyük bölümünü bizlere, topluma ve ülkeye hizmet ederek geçirmişler. Ama yaşamlarının bu döneminde hem fiziksel olarak ve sağlık açısından da hem de duygusal olarak biraz daha zayıf ve kırılganlar. Evet, biz bugün yaşlılarımızdan bahsedeceğiz. Programımızın ilk bölümünde ağırlıklı olarak Profesör Doktor Emine Özmete bizimle birlikte Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü. Hoş geldiniz Emine Hocam.
Çok teşekkür ediyorum. Hoş buldum. Hoş evet. Sohbet konuğu dinleyicilerini selamlıyorum.
Hoş Sohbet Sokağı sizleri selamlıyor buradan. Ve sevgili dinleyenlerimiz, yine programımızın ikinci bölümünde sohbetimizde Profesör Doktor Özlem Erden Akı ile birlikte olacağız. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Özlem Hocam hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, yaşlılarımız hepimizi bekleyen, aslında inşallah hepimizin karşılaşabileceği bir başka süreç evresi yaşamamızın. Ve bu süreçte acaba biz yaşlılarımız için onların daha canlı, daha sağlıklı, daha huzurlu, kimseye muhtaç olmadan yaşamlarını sağlamak için neler yapabiliriz? Emin Hocam.
Evet, aslında uzun yaşam insanlığın en önemli başarısı. Bugün tarihimizde en uzun yaşayanların bulunduğu bir yüzyıldayız ve bir demografik dönüşüm geçiriyoruz. Dolayısıyla yaşlanmak da aslında uzun ömürde bir kısmet. O nedenle aslında sadece yaşlılık döneminde değil, yaşlanmadan yaşlılığa hazırlanmak gerekiyor. Henüz anne karnından başlayan eğitim, sağlık gibi uygulamalar, aşılar, rutin doktor kontrolleri, işte sağlıklı bir yaşam kültürünün benimsenmesi, topluma katılım haklarının yerine getirilmesi ve bunların yapılan hepsi yaşlılığa yatırım. Aynı şekilde genetik rezervlerimiz var, kültürel rezervlerimiz var. Bunların hepsinin korunarak ve geliştirilerek yaşlılığa adım atmamız gerekiyor. Yani yaşlılık bilincini önceden oluşturmamız, yaşadığımız her günü değerli ve üretken kılmamız, aktif kılmamız gerekiyor ki aktif bir şekilde yaşlılığa adım atabilelim. Tabii bu bireysel faktörler, bunun yanı sıra içinde yaşadığımız aile, içinde yaşadığımız toplum, sosyokültürel kaynaklarımız, sosyal destek sistemlerimiz, aynı zamanda kurumsal sunulan hizmetlerin hepsi yine yaşlılığa hazırlanmak için ve yaşlılıkta da kaliteli bir yaşam geçirmek için çok etkili. Bu anlamda toplum temelli destek uygulamaları ve diğer kurumların sunmuş olduğu hizmetlerle bireysel faktörler birleştiğinde aktif ve sağlıklı bir yaşam döneminden bahsedebiliriz yaşlılık olarak.
O zaman siz dediniz ki bu iş ta baştan başlıyor. Dünyaya geldiniz ve sonraki aşamalarda yavaş yavaş ne ekerseniz onu biçerseniz şeklinde. Peki o zaman biz acaba gençlikte yaptığımız hatalar neler olabilir ki bizi alıkoysun yaşlılıktaki mutsuzluğumuzdan, huzursuzluğumuzdan?
Evet, aslında yaşlılıkta en önemli mutluluk kaynağı aile ilişkileri ve arkadaşlık, dostluk ilişkileri. Yapılan tüm araştırmalar bunu gösteriyor. Ülkemizde yapılan yaşam memnuniyeti araştırmasında da yaşlıların en çok mutlu olduğu, memnun olduğu konular aile ilişkileri ve dostluk ilişkileri. O yüzden öncelikle sağlıklı ve olumlu arkadaşlık ilişkilerine, dostluk ilişkilerine ve aile ilişkilerine yatırım yapmamız gerekiyor. Yani yaşlandığımızda yanımızdaki en önemli güç kaynağımız birincil derecede ulaşabileceğimiz aile üyelerimiz olması lazım. O yüzden hem kuşaklar arası dayanışmayı desteklememiz hem de bu olumlu ilişkileri tesis etmemiz ve yatırım yapmamız lazım. Bunun yanı sıra yine kronik hastalıklardan korunmak için koruyucu ve önleyici hizmetler. Bunlardan yararlanmak, ama aynı zamanda bireyin kendisinin de sağlıklı beslenme alışkanlıklarını benimsemesi, işte tütünden, alkolden uzak durması, hareketli bir yaşam benimsemesi, örneğin haftada ayda 150 dakika, her gün yarım saatlik bir yürüyüş bile birçok kronik hastalığın önlenmesinde oldukça önemli. Hı hı. Bireysel olarak bunu bir yaşam biçimi haline getirmemiz gerekiyor. Hı hı. Ve elbette ki üretken olmak, yani kendimizi gerçekleştirebileceğimiz ve faaliyet gösterebileceğimiz alanları belirleyip hedefler koymak ve bu hedeflere ulaşmak için de planlı bir yaşam programından, hı hı, bahsediyoruz. Bir yaşlıyla görüşmemiz vardı. Şöyle anlatmıştı. İşte babam demişti ki, oğlum artık hayal kuramıyorum, sanıyorum ömrümün sonuna geldim dediği günden bir hafta sonra vefat etti demişti. O yüzden aslında neyi nasıl algıladığımız ve değerlendirdiğimiz çok önemli. Mutlaka hedeflerimiz, hayallerimiz ve motivasyonumuzun olması gerekiyor hayata karşı. Değerli kılmamız gerekiyor.
Peki siz Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndesiniz. Buradaki çalışmalar genelde mutlaka yaşlılara yönelik ama hangi faaliyetler sürdürülüyor diye sorayım.
Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 2010 yılında YÖK kanunu ile kurulmuş bir araştırma uygulama merkezidir. Hı hı. Kurulduğumuz günden bu yana Türkiye'de ki o yıllarda yaşlılık konusu henüz
2010 yeni, mu dediniz hocam?
2010 yılında, hı hı, kuruldu. Psikoloji, sosyoloji, sağlık, tıp, bilimleri, hukuk gibi çok farklı disiplinlerin bir araya geldiği, disiplinler arası çalışmalarını yön veren bir, aslında Türkiye'deki ilk merkez olduğumuzu, hı-hı, söyleyebiliriz. Hatta daha sonra diğer üniversitelerde kurulan merkezlere de bu isim verilmeye başlandı. Hı-hı. Daha çok disiplinler arası çalışmalarla öncelikle bilimsel projeler, araştırmalar. Tabii bunların hepsinin amacı yaşlı refahına katkıda sağlamak, hı-hı, yeni sosyal programların geliştirilmesini öne çıkarmak. İşte pandemi de çok öne çıktı biliyorsunuz, yaşlarla ilgili konular. Ve şu anda ülkemizde nüfusumuzun toplam %10.2'si yaşlı, yani 65 artı, hı-hı, nüfustan oluşuyor. Önemli, hı-hı, bir nüfus kitlemiz. Dolayısıyla bu yıl itibariyle de gelecek yıl itibariyle de yaklaşık 10 milyona yakın bir nüfus kitlemizden bahsediyoruz. Dolayısıyla yeni önümüzde çok fazla ihtiyaçlarımız olabilecek bir husus olduğunu söyleyebilirim. Yani erişilebilir şehirlerden sağlıklı yaşama kadar, sağlık hizmetlerinden sosyal hizmetlere kadar, hı-hı, ve hayat boyu öğrenme olanaklarını da, hı-hı, sunmamız gereken bir kitle. Bu bakış açısıyla biz aslında pandemi öncesinde planladığımız ancak sonra ertelediğimiz bir programımız vardı. Bunu modül olarak daha önceleri uyguluyorduk. Örneğin dijital okuryazarlık modülü, hmm, işte sağlıklı yaşam ve aktif yaşam modülü gibi modülleri uyguluyorduk. Bunların hepsini bir araya getirerek 3. Yaş Üniversitesi 50 artı Hayat Okulu'nu açtık ve, hmm, 2023 yılında, yani Cumhuriyetimizin 100. yılında ilk mezunlarımızı verdik. 72 saatlik bir programdan oluşuyor.
50 artı?
Hayat okulu. Hmm. Evet, yani 50 artı yaştaki kişilerin katılabileceği, dolayısıyla, hmm, emeklilik dönemini de kapsayan ve böylece yaşlılığa da daha aktif bir şekilde adım atılmasını sağlayabilecek bir ders programımız var.
Siz şimdi 50 deyince ben biraz tedirgin oldum. Yani yoksa ben şimdi gitmeli miyim? Zamanı geldi, bir şeye geç kalmış olabilir miyim acaba diye böyle bir endişeye kapıldım ama yani herhalde görebilirsiniz, yok yok. Ama yani 50 yaşında da benim aklıma gelmez hocam, ne olur psikiyatristin söyleyin, nedir benim halim?
Hiçbir şey için geç kalınmış değil aslında bakarsanız. Ha,
çok mu erken? Ya erken yok, biraz hayır, size falan demenizi bekliyorum.
Tam
erken
da daha. Yaşam boyu yaklaşımı, yani dönem yaklaşımı
yok,
ile
doğru söylüyorsunuz. Yok, Özlem hocama.
Yaşlılık tanımları da değişti. Hmm. Artık 50 yaşlar, genç yaşlar, yani, hmm, ergenlik gibi bile düşünebiliriz.
Harika, iyi haber.
Dünya Sağlık Örgütü de değiştirdi. Yani 65 yaşın üstünü yaşlılık kabul ediyoruz, hmm, ama 75 orta yaş, yani orta yaşlılık dönemi, 85'in, hmm, üstü artık yaşlı, hmm, denilen, hmm, dönemler. O dönem hakikaten biraz farklı. Hmm. 50 yaşlar gerçekten çok genç.
65'ten artık. Sonra doğru anladın değil mi hocam? 65'ten sonrası yaşlılık diyorsunuz artık.
Evet,
yaşlılık.
Yani ama 65 orta yaş, genç yaşlılar.
Genç yaşlı.
75-85 arası bir orta, hmm, evre. Orta. 85'ten sonrası artık yaşlı dediğimiz döneme
zaten
denk geliyor.
Zaten fiziksel olarak öyle değil mi hocam? Yani vücudun, yani bu da bir makine ve bir yere kadar artık, hani sonra arıza çıkarmaya başlıyor değil mi? Sizler de yaşıyorsunuz bunu.
Evet, aslında bu hani klinik deneyimimde de benim çok gördüğüm bir şey. Hakikaten 65-75 arası insanlar artık yaşlı gözüyle bakmak çok zor. Hani çok yıpranmışsa tabii ki, çok
Yaşam
fazla
koşulları
yaşam
sebebiyle.
koşulları
Tabii.
zor, çok fazla hastalığı varsa bir miktar onu gösteriyorlar. 75'ten sonra hani bir miktar hakikaten ufak ufak artık daha işte yürüyüş yavaşlıyor. Ama 85 sonrasında çok, tabii ki çok sağlıklı pek çok insan var o yaştan sonra, ama 85 sonrası gerçekten yaşlılığın oturduğu bir dönem gibi hep görünüyor bana da.
Evet, şimdi Özlem hocam, Emine hocamın söylediği aslında 50 artı hayatta hani emekli olmuş, erken emekli olanlar var. Artık yaşamışlar pek çok şeyi, dinlenme ihtiyaçları var. Ama bir taraftan da artı hayat dediğimizde galiba oraya hayata tutunma yöntemleri de giriyor. Emeklilik sonrası da.
Orada temel unsurlardan bir tanesi aslında bu kadar geniş bir nüfus grubunun kendi potansiyellerini açığa çıkarmaları ve potansiyellerinden de yararlanmak. Evet, biz orada derslerimizde elbette bir hocamız ders anlatıyor ama çok interaktif bir ders hususu oluyor. Dolayısıyla onlar da kendi bilgi ve deneyimlerini aktarıyorlar ve daha çok drama temelli dersler yaptığımız için
Güzel.
yeni bir keşif dönemi
Çok
diye
güzel.
adlandırıyoruz. Yani tabii 50 yaş erken gibi görünse de dediğimiz gibi oradaki temel amacımız o aktif olmayı devam ettirme. Çünkü neden? Emekliye ayrıldığı gün aslında tüm rollerinden, birçok rollerinden
Sıyrılmış
sıyrılmış
oluyor.
oluyor. Evet, çalışan rolünü, belki yönetici rolünü, işte eve geliyor, evdeki karar verici rolünü kaybedebilme ihtimalini dikkate aldığımızda böyle bir programla, hayat boyu öğrenme olanaklarıyla aslında yeniden bir keşif dönemi başlıyor. Biliyorsunuz aslında bir Japon şöyle demiş: bir 5 yıl daha yaşasaydım herhalde çok daha iyi resim yapabilirdim dediğinde 95
90.
yaşındaymış. O
Ay.
yüzden sürekli yeni keşiflerle
Doğru.
yola devam etmemiz gerekiyor. Bunu tabii şey olarak da değerlendirmememiz lazım. Her yeni öğrenilen bir şey bazen stres de yaratır. Böyle
Mutlaka.
çok aşırı hedef, büyük yüksek hedefler. Herkesin kendi potansiyeline göre kısa vadeli küçük hedeflerle yola çıkmasını da tavsiye ederiz buradan. Yoksa çok başarılı yaşanma diye mesela çok üst bir kavram vardır. Bu çok süper yaşlı kavramıdır. Bu tarz hem bireyin kendisine hem de toplumun bu bireylere dayatması da aslında bireyleri strese sokabilir. O nedenle bu tarz programlarla üniversitelerin, yerel yönetimlerin, kamu sektörünün, diğer hizmetlerin sunması gerekir ki onlar da bu fırsatlardan yararlanabilsinler diye düşünüyoruz.
Evet, peki bu konuda yaşlılıkla ilgili destek konusunda Türkiye'de hani Ankara Üniversitesi bunu yapıyor, tamam, ama başka faaliyetler sürdüren kurumlarımız da var mı? Devlet kurumu da olabilir tabii bu.
Tabii elbette hayat boyu öğrenme olanakları yine kamu sektöründe, elbette ki Milli Eğitim Bakanlığı'nda halk eğitim merkezlerimizde yürütülen programlar var ama asıl şundan bahsetmek lazım. Şöyle ayırabiliriz: Türkiye'de başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaşlı bakımı ve yaşlılara yönelik sosyal hizmetler, yaşlıların korunması anlamında çok önemli hizmetler yürütmekte. Yine Sağlık Bakanlığı, temel sağlık hizmetlerinin yanı sıra evde sağlık hizmeti, 81 ilde yaygınlaştırılmış ve eve hizmet sunan bir sağlık hizmetinden bahsediyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu da yine yaşlı aylığı, emekli hizmetleri hususunda önemli hizmetler sunan 3 temel kurumumuzdur. Ama diğer kamu sektöründe de yine mutlaka yaşlılıkla yolu kesişen hizmetler bulunmakta. Örneğin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın erişilebilirlikle ilgili gelişmeleri buna bir örnek olarak verilebilir.
Peki. Şimdi sevgili dinleyenlerimiz, biliyorsunuz artık hani bunu tekrarlamaya gerek var mı bilmiyorum ama yaşlılık dönemi hayatın en doğal evrelerinden birisi ve birçok değerli deneyim ve bilgelik de içeriyor. Ancak yaşlanma süreci beraberinde bazı zorlukları ve değişimleri de getirebiliyor. Yaşlılıkla birlikte fiziksel sağlık sorunları, kayıplar, bağımlılıklar ve sosyal değişimler gibi bir dizi zorluk ortaya çıkabiliyor. Bu zorluklarla başa çıkmak, yaşlı bireylerin ruh sağlığını korumak ve yaşam kalitesini artırmak için psikolojik destek aslında çok büyük önem taşıyor. İşte bu konudan bahsedeceğiz az sonra. Profesör Doktor Özlem Erden Akı da sohbetimize katılacağını size söylemiştim ben. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi. Ama bir şarkı dinleyelim arada. İkinci Bahar dinleyelim, belki iyi gelir bize.
Gamze gamze bir gül ver şimdi. Beni göğsüne alıver şimdi. Mevsimi geldi, susadım aşka. Benimle bir bütün oluver şimdi. İkinci bahar yaşıyor ömrüm. Gel benim yâre oluver şimdi. Seni gül gibi öpe koklaya. Gözümden dilimden sakın sakla. Bugünkü aklımla severim şimdi. İkinci bahar yaşıyorum. Gel benim yâre oluver şimdi. Seni gül gibi öpe koklaya. Gözümden dilimden sakın sakla. Bugünkü aklımla severim şimdi. Şiirler, şarkılar söyleyerek mehtabı birlikte seyrederek benimle bir rüya kuruver şimdi. İkinci bahar yaşıyorum. Gel benim yâre oluver şimdi. Seni gül gibi öpe koklaya. Gözümden dilimden sakın sakla. Bugünkü aklımla severim şimdi. İkinci bahar yaşıyorum.
Zaman öğreniyor.
Öğreniliyor. Sevgili dinleyenlerimiz, evet, yaşlılık dönemi demiştik ya, yani bazı stresleri de beraberinde getiriyor. Şimdi biz Profesör Doktor Özlem Erden Akı'ya soracağız. Acaba psikolojik destek yaşlılara stresle başa çıkma konusunda etkili stratejiler öğretebilir mi Özlem Hocam?
Evet, teşekkür ederim. Şimdi psikolojik destek dediğimizde tabii çok geniş bir kavram. Ama ondan önce aslında biraz yaşamını yaşlıların bir düzenlemesi gerekiyor. Şöyle, biraz önce Emine Hocam'ın da belirttiği gibi aslında gençlikten hazırlanmak, iyi bir sosyal çevre oluşturmak çok daha önemli. Aslında psikolojik destekten çok daha önce gelen aile ve arkadaş desteği çok çok önemli.
Evet.
Yaşlıların en büyük sorunu yalnızlık.
Yalnızlık.
Bu benim klinik pratiğimde de çok sık gördüğüm bir şeydir. Yazın tatile giderken, işte yazlıklarına gider benim pek çok hastam, bana başvuran kişiler. Bir kısmı köylerine giderler. Antidepresanlar kesilir oraya giderken. Niye? Çünkü komşular vardır. Arkadaşlar, akrabalar vardır. Yalnızlık biter. İzolasyon biter. Zamanı gelince, kışla birlikte Ankara'ya döndüğünce o ilaçlar yine başlanır. Dolayısıyla yalnızlıktan kurtulmak gerçekten son derecede önemli. En büyük şey bu. Bir de şöyle, biz yaşlılığa hep kayıp dönemi gibi bakıyoruz. Pek çok şeyi kaybediyorlar diye düşünüyoruz. İşte sağlık kaybediliyor, arkadaşlar kaybediliyor, iş kaybı oluyor, rollerin kaybı oluyor, ama yaşlılık aslında pek çok anlamda kazanım dönemi de. Çok ciddi bir deneyim kazanıyorsunuz, bir sosyal çevre kazanıyorsunuz. Aslında emeklilik sonrası hani çok korkunçmuş gibi anlatılıyor. Halbuki emeklilik sonrası insanın zaman kazandığı bir dönem. O zamanınız artık size ait oluyor. O zamanı hani değerlendirmek, o zamana kadar hayal edip yapamadığınız şeyleri yapmak. Tabii belli bir maddi güç, fiziksel güç, zihinsel güç gerekiyor bunlar için elbette ki. Bunlar da aslında çok ciddi kazanımlar ve başka roller de kazanılıyor yaşlılıkta. Özellikle bizim ülkemizde yaşlı kadınların hiç boş durmadığını hepimiz biliyoruz. Ya torunlarına bakar, giderler ya evin işlerini doğru götürürler. Çocuklarının evlerine yardım ederler. Hı-hı. Pek çok şeye koşarlar. Çok yaşlı, çok boş kalmıyor evet. Yaşlı hanımlar özellikle.
Galiba kadın ve erkek burada ayrılıyor değil mi Özlem Hocam? Sanki biraz daha ayrılıyor gibi.
Biraz ayrılıyor. Erkeklerin kendilerini oyalamaları daha zor oluyor. Erkekler kadınlar kadar rahat bir sosyal çevre oluşturamıyorlar. Hı-hı. Genellikle işle hani sınırlı oluyor. Oysa kadınlar hani birbirimizi de biliyoruz. Hani bir komşuya gidersiniz. Parkta otursanız yanınızdakiyle sohbet etmeye tabii, başlarsınız. Tabii. Hani kadınlar hakikaten çok daha iyi ilişki kurmaya meyal oluyorlar. Bir de tabii kadınlar ilişkileri idare etmeyi öğreniyorlar. Bir kadınlık rolü var. Değil mi? Hep ailede de işte ortalığı düzenleyen, evet. İşte çatışmaları yatıştıran,
değil mi? Kardeşlere düzenleyen.
Evet evet etrafla hep ilişkileri düzenleyen işte misafiri çağıran akrabalara gidilecek onları ayarlayan kadınlar olduğu için kadınlar aslında yalnızlık anlamında bir miktar daha hani daha avantajlılar. Ama günümüz şartlarında günümüz kentlerinde özellikle kentlerde kadınların da çok yalnız kalmaya evet. başladıklarını ben gözlemliyorum evet,
bence
maalesef.
Öyle. Bence de öyle. Emine Hocam sizin bu konudaki fikrinizi alabilir miyim?
Şöyle tabii ki aslında yaşlılık kadın meselesi. Neden diyeceksiniz? Kadınlar erkeklere göre daha uzun yaşıyorlar. Şu anda ülkemizde ortalama doğuşta beklenen ömür süresi 78 iken kadınlarda 81 yılı, erkeklerde ise 75.6 yılı kadar uzanıyor. Ancak diğer yandan şimdi Türkiye'deki hanelerin %25'inde en az bir yalnız fert var. Bunun da yaşlıların arasında %75'i kadınlardan oluşuyor. Ve yalnız bir şekilde yaşıyorlar. Evet. Kadınlarımızın eğitim düzeyi, yaşlı kadınlarımızın eğitim düzeyi diğer erkeklerden daha düşük. Kronik hastalıkları, yani ömürleri uzun olmasına rağmen sağlıklı yaşam beklentisi yaklaşık arada 25 yıl bir açık bir fark var. Yani 55-56 yaşı tekabül ediyor sağlıklı yaşam beklentisi. Yine Alzheimer hastalığının görünme oranı kadınlarda daha fazla. Yani şöyle tarifleyebiliriz belki. Yalnız kadın, 75 yaş üzeri kadın, eğitim düzeyi düşük, gelir düzeyi düşük ya da geliri olmayan kadın tamamen risk grubudur. Bu yüzden hizmetlerin sunumunda başta yerel yönetimler olmak üzere toplum temelli hizmetlerde bu risklerin tanımlanması ve öncelikli olarak dikkate alınması gerekiyor. Belli bir yaştan sonra özellikle evde destek hizmetlerinin ve bakım hizmetlerinin eve sunulması o nedenle önem arz ediyor. Tabii şu yönüyle de bakmamız lazım. Yaşlara bakım verenler de kadınlar. Ağırlıklı olarak tüm dünyada böyle. Yaklaşık %65'in üzerinde Avrupa başta olmak üzere. Hem kurumlarda hem evde gelinler, kızlar başta olmak üzere bakım verenlerin çoğunun da kadın olduğunu görüyoruz. Yani dolayısıyla bir bakım ekonomisinden ve bakım emeğinden söz etmemiz gerekiyor.
Evet. Şimdi evet kadınlar peki psikolojik destek dedik Özlem Hocam. Siz dediniz ki onun öncesine bir dikkat etmemiz lazım. Oraya gelene kadarki aşamaya. Diyelim ki o aşamaya gelindi. Size psikolojik destek için başvuranlar da kadınlar mı çoğunlukta?
Kadınlar çok daha fazla.
Farkındalıkları yüksek olduğu için mi?
Biraz farkındalıkları yüksek. Biraz yardım almak konusunda daha istekliler ve daha kolay yardım için başvurabiliyorlar. Erkekler o yardımı çok kolay kolay almıyorlar. Yani başvurmakta da isteksizler. Hani yardımı sunduğunuzda da gelmek konusunda daha isteksiz olabiliyorlar. Enteresan. Evet. Olabiliyorlar gerçekten. Onlar biraz daha kendi başlarına debeleniyorlar. Kendi başlarına bir şeylerle başa çıkmaya çalışıyorlar. Kadınlar çok daha alıcı. Ben Emine Hocam'a bir ek yapmak istiyorum. Aslında söyledi de biraz. Yaşlılıkta yoksulluk kadınların sorunu. Yani yaşlı kadınlar yoksullar gerçekten. Çünkü çoğunlukla hani bir işte sigortaları olmuyor. Çalışma yaşamına çok daha az giriyor tabii ki kadınlar. Doğal olarak yaşlılıkta hakikaten hani gelirsiz kalıyorlar. Bir maaş, bir emeklilik maaşı herhangi bir şey olmadığı için.
Son zamanlarda en önemli konularından birisi biliyorsunuz emeklilerin maaşlarıyla ilgili sorunlar.
Evet, evet maalesef. Ama bütün bunlara rağmen kadınların dirençleri de yüksek. Şunu biliyoruz. Mesela genç yaşlarda depresyon kadınlarda daha sık görülüyor. İleri yaşlarda depresyon görülme oranları kadınlarla erkeklerde aslında eşitleniyor.
Ha, eşitleniyor.
Birbirine yaklaşmaya başlıyor. Hmm. Ben orada yine kadınların hani yardım almaya daha istekli oluşları, boş kalmayışları, halen bir işe yarama, işte torun bakıyor, ev işi yapıyor, yaşlısına bakıyor. Benim çok var, kendi de yaşlı, annesi de yaşlı, anneye bakan 60-70 yaşında pek çok hani danışanım oluyor, pek çok hastam oluyor. Bir yandan bu direnç de kazandırıyor. Bir yandan bir tükenmişlik, yorgunluk yaratıyor. Evet, ama bir yandan da halen problem çözüyor ve halen işe yarıyor bu kadınlar. Onun böyle bir direnç de kattığını düşünüyorum. Öyle de görünüyor.
Özlem Hocam, peki yaşlılıkla birlikte gelen zorlukları, hayatımızdaki değişimleri kabullenmemek bizim hayatımızı daha da güçleştiren bir şey midir? Nelere hazır olalım?
Güçleştirir. Elbette ki güçleştirir. Şöyle, çok bireyci insanlar, çok kendine güvenen, fazlaca yardım almayı bilmeyen, hani ben iyiyim, ben ayaktayım, ben her şeye yeterim diyen insanlar yaşlılıkta çok daha zorlanıyorlar. Öyle elbette mi? Ki. Hmm. Tabii ki, çünkü hani yaşlılıkta biraz bazı açılardan hani ister istemez
teslimiyet gerekiyor.
Teslimiyet
değil mi?
Gerekiyor. İşte ne bileyim, dizleriniz ağrımaya başlıyor. İşte orada bir fizik tedaviye gideceksiniz. Belki baston kullanacaksınız. Gücünüz bazı şeylere yetmeyebiliyor. Hani çok basit şeyler. Eskiden çok rahatlıkla sandalyeye çıkıp perde asarken, şimdi işte oğlunuzdan ya da başka birinden yardım istemeniz gerekiyor. Bunları kabullenmekte zorlanıyorsanız, yaşlılık zor bir dönem oluyor gerçekten. Oysa hani evet, yaşlılığın dediğim gibi hem götürdükleri var hem getirdikleri kazanımları var. Biraz tabii mizaçla da ilişkili
değil
bu. Evet, yani mizaçla çok ilişkili bir şey. Kimi insan çok daha kolay kabulleniyor ve yardım alabiliyor. Ya da kaybettiklerinin yerine başka bir şeyler koyabiliyor. Hani daha esnek olan insanlar yaşlılığı aslında çok daha keyifli geçirebiliyorlar.
Evet, demek ki kişisel özelliklerimiz de yaşlılık sürecine girerken çok önemli.
Çok önemli oluyor.
Evet. Peki Özlem Hocam, size gelenler, danışanlar genellikle kadın dediniz. Örneğin bir hastanız geldi, sizinle konuştu. Sizin onun için, işte siz bir psikiyatristsiniz ve bir ilaç da önerebilirsiniz. Şöyle diyebilir misiniz ki, ya genelde şu ilaç bu tür sorunlarda işe yarar. Böyle bir klasifikasyona, böyle bir sınıflamaya gidebilir misiniz? Yoksa der misiniz ki yok, hayır, bunun başka bir şeyi var, başka bir yönü var. Bu her zaman işe yarayan bir şey değildir. Bu deneme yanılma yoluyla bulunan bir şey midir? Bu uzman sorusu size.
Çok kişiye özel. Tamamen kişiye özel bir iş yapıyoruz. Yani hiç diğer alanlara, diğer tıp alanlarına benzemiyor bizim yaptığımız iş. Kim neye açık olarak geliyor, nasıl bir sorunla geliyor? Oraya neler, yani bagajında neler taşıyarak gelmiş, neleri almaya istekli, nasıl bir durum var ortada? Hani çok çok tamamen kişiye özel bir durum. Bazı durumlarda tabii ki ilaçla müdahale gerekiyor. Hani bakıyoruz hastamıza, ilaçsız toparlaması zor. İstemiyor biliyor hastalarımız. Hani çok dirençli olanlar oluyor. Ben ilaç kullanmak istemiyorum. Yan etkilerden çok korkuyorlar. Orada çok açık davranmak gerekiyor. Evet, yan etkiler var. Şunlar var. Bunlar olduğunda lütfen beklemeden gelin. Ya da hayır diyor, işte ben kendim bunu yenmeliyim, kendi gücümle yenmeliyim. Öyle bir şey yok. Yani ortada bir depresyon varsa, evet, terapi de olabilir, ama biraz daha hızlı kalkınmak istiyorsak, biraz daha hızlıca tekrar biz normal hayatımıza kavuşmak istiyorsak, ilaçları devreye sokmayı tercih ediyoruz elbette ki. Ama bunların hepsi hastalarımızla karşılıklı konuşup beraber karar aldığımız şeyler. Benim hep söylediğim bir şeydir. Buna beraber karar vereceğiz. Ben böyle gerekli görüyorum. Böyle bir şey öneriyorum size. Ama bu konuda bir anlaşmaya varacağız. Bazen orta yol buluyoruz. Bazen ikna oluyorlar. Bazen hastaların beni ikna ediyorlar. Ben ikna oluyorum.
Şey diyor ya, ilaca gerek yok diyorlar.
İstemiyor. Tamam, o zaman ona göre bir ama program yapalım diyebiliyoruz. Ama o zaman bir psikoloğa gitmeleri
gerekmiyor muydu?
Bizimle de devam edebiliyorlar. Ya da işte çevrelerini güçlendiriyoruz. Sosyal çevreyi bir parça daha güçlendiriyoruz. Ya da Emine Hocam'ın bahsettiği gibi çeşitli kaynaklardan devlet, yani işte Sağlık Bakanlığı olur, diğer kurumlar olur, yerel yönetimler olur. Bunlardan hakikaten alabilecekleri destekler var. Onlara çok yönlendirebiliyoruz. Üniversitelerimizin içerisinde bazı kaynaklarımız var. Onları yönlendirebiliyoruz. Bu anlamda bazen sosyal hizmet uzmanlarımıza yönlendiriyoruz. Onlar çok iyi yönlendiriyorlar hastaları. Özellikle yaşlılarla çalışan sosyal hizmet uzmanlarımız var bizim çok de Hacettepe Üniversitesi'nde. Onlar gerçekten çok iyi yönlendirmeler yapabiliyorlar. Ergoterapi bölümü var. Onlar çok iyi bir hizmet
götürüyorlar. Ergoterapi
nedir hocam? İş uğraş terapisi gibi. Haftanın belli günlerinde yaşlı bireyleri çağırıyorlar. Herkesin gereksinine göre hem sosyal bir ortam yaratıyorlar, hem biraz fizik tedavi, hem uğraş tedavisi. İşte kimisi örgü örüyor, kimisi yemek yapıyor. Buna yönelik bir oldukça geniş bir hizmet var. Pek çok üniversitede de olabilir. En azından büyük üniversitelerde yapılıyor böyle hizmetler. Hani bunlarla götürebiliyoruz.
Evet, sizin üniversitede var mı?
Ergoterapi şey olarak, iş uğraş terapisi olarak meslek yüksek kurumumuzda var.
Ama sizin yaşlılık merkezinde yürütülen tedavi yöntemleri arasında var mı?
Tabii ki şöyle, iş uğraş terapisi, yani şey, bu El Art Hayat Okulu'nun içerisinde, ders programımızın içerisinde var. Bir proje dersimiz var. O proje dersi kapsamında yapılabilecek uğraşlardan yapılıyor. Sonra hatta mezuniyet törenimizde sergisini yapıyoruz.
Tamam, peki diyelim ki 50 artı hayata katılmak istiyoruz. Veya 65 yaşındayız, yine de katılabiliriz. Fark etmez tabii ki, değil mi? Yani tabii o ki. 50'den sonraki her türlü yaşı kapsıyor. Nasıl bir başvuruda bulunmamız gerekiyor hocam size?
Şu şekilde, aslında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile protokolümüz kapsamında öncelikle Ankara'daki huzur evlerinde kalan sakinlere öncelik veriyoruz. Dolayısıyla kontenjanımızın büyük bir kısmını onlara ayırıyoruz.
Ücretsiz mi bu hizmet
hocam? Elbette ücretsiz. Ücretsiz bir şekilde yararlanıyor. Tamamen program gönüllü bir şekilde yürütülüyor. Herhangi bir proje kapsamında da yürütülen bir şey değil. Tamamen üniversitemizin, Yaşlılık Çalışmaları Uygulama Araştırma Merkezimizin özgün, yenilikçi bir sosyal programı olduğunu söyleyebilirim. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Ankara'daki huzur evlerindeki sakinlerimiz 2023 yılında katıldılar. 2024 yılında da şu anda başvurularımızı alıyoruz. Elbette ki toplumumuzdan da başvurular var. Öncelik kurumsal, evet, kurumsal hizmet alan sakinlerde olduğu için kalan kontenjana göre diğer grubumuzda da bir tanışma ve görüşme gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Aslına bakarsanız bu şekilde. Çünkü
şansımız az olsa da biz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı üzerinden başvuru
bulunuyoruz. Hayır, doğrudan web sitemizde katılımcı formu linkimiz var. Oradan başvuru yapılabiliyor.
Tamam. Peki şimdi bir başka soru vardı Özlem Hocam aklımda ama bir anda gitti aklımdan. Evet, buldum. Huzur evleri dedi ya Emine Hocam. Peki size huzur evlerinden gelenler de var mı? Onların sorunları evde ailesiyle olanlardan farklı mı?
Huzur evlerinden bize başvuran var ama çok çok sayıda değil. Çünkü genellikle pek çok huzur evinin kendi nöroloji uzmanı ya da kendi psikiyatri uzmanı, anlaşmalı hekimleri olabiliyor. Psikiyatri uzmanı her zaman olmasa da
devlette de var mı hocam?
Devlette de oluyor.
Devlet huzur evlerinde,
Huzur evlerinde de oluyor. Ya da orada çalışan, hani huzur evi hekimi olarak çalışanlar epeyce bir deneyim ediniyorlar elbette bir süre sonra. Ama nadiren de olsa geliyorlar. Tabii huzur evleri dediğimiz zaman hani sağlıklı kişiler mi, yoksa hani demansı başlamış olan gelen kişiler mi? Gerçi huzur evi daha çok sağlıklı bireylerin, hı-hı, sağlıklı yaşlıların kaldığı yerler.
Diğerleri bakım evi olarak adlandırılıyor galiba.
Diğerleri bakım evi. Evet, aslında bakım evi kapsamına giriyor. Şöyle, huzur evleri bizim ülkemizde nispeten yeni ama son 10 yılda hızlıca sayıları arttı. Çok fazla açıldı. Hı-hı. Özel huzur evleri özellikle çok fazla açıldı. Ama bunlar adları huzur evi olup aslında daha çok demans hastalarını kabul eden yerler, hı, gibi görünüyor. Şimdi iyi yönetilen bir huzur evini ben bana başvuranlara öneriyorum.
Evet.
Neden? Çünkü çok yalnızsa kişi, komşusu yok, arkadaş yok, hı, çocukları çok fazla uğrayamıyor, hı, ya da mesela yurt dışında çocukları yaşayanlar var. O kişiler bazen soruyorlar, hı, hani gidelim mi? İşte kimisi, hı, dul oluyor, kimisi karı koca gidelim mi diye soruyor. Hı. Ben genellikle teşvik ediyorum, evet, bu tarz kararları. Çünkü, evet, yalnız kalmıyorlar.
Kesinlikle.
Yani bir sürü insan içerisinden kendilerine uyan bir kişi, iki kişi, bulacaklar, bazen daha fazla kişi buluyorlar. Pek çok etkinlikleri oluyor. Yalnız yemek yemiyorlar, beraber, tabii, oluyorlar. Tabii. Bazı huzur evleri hakikaten hastamız, yani kişi iyi durumdaysa, hani dışarı çıkmasına da izin veriliyor. Hı-hı. Gidiyor, geziyor, isterse, hı-hı, akrabalarını ziyaret ediyor. O anlamda dediğim gibi iyi yönetilen, hı-hı, ve iyi bir şekilde denetlenen huzur evlerini, hı, ben genellikle öneriyorum.
Evet.
Öneriyorum.
Özellikle yalnızlık en büyük sorunsa, evet, eğer, değil mi?
Evet.
Bir çözüm.
Evet.
Hem hizmet alıyorsunuz bir taraftan, hem sosyal bir çevreniz oluyor.
Tabii
hem
ki.
Onların kimi organizasyonları oluyor, etkinlikler oluyor, onlara katılıyorsunuz. Sonrasında büyük bir ihtimalle ben 50. yıla gitmiştim en son hocam. Orası Balgat'taki
çok güzel. Çok
75.
yıl. 75. Evet. Doğru söylüyorsunuz. İşte demans. orada mesela hobi odalarının olması ne kadar güzel, harika, herkes bir şeyler üretiyor, paylaşıyor, çaylar, kahveler, tiyatrolara gidiyorlar. Evet. Gerçekten sosyallik anlamında bence de önerilmeyecek gibi değil yani.
Evet, evet.
Aslında şunu eklemek isterim, ben de burada çok uzun yıllardır ben akademide 30. yıldayım ve dünyanın birçok yerinde bu modelleri gördüm. Ülkemizdeki devlet huzur evlerinin 5 yıldızlı, hı-hı, otel hizmeti verdiğini çok rahatlıkla söyleyebilirim.
Özellerden daha mı başarılı olduklarını düşünüyorsunuz o anlamda?
Bir kıyaslama yapmıyorum, hı, ama şu
devlet
anda devlet huzur evlerimiz gerçekten yaşlı, hı-hı, koruma alanında çok iyi durumda olduğunu söyleyebilirim.
Anlıyorum.
Ve çok maliyet olarak da diğer hizmetlerle kıyaslandı, diğer ülkelerle kıyaslandı. Yaslandığında önemli bir ayrıcalık tanıyor yaşlılarımıza. Aslında huzur evi yönetmeliğimize göre şu anda 60 yaşında sosyal yoksunluk yaşayan birisi huzur evlerimize kabul edilebiliyor. Hmm. Orada da hocamızın da söylediği gibi bir sosyal çevre oluşturma, akran oluşturma şansı olabiliyor. Ama şunu da düşünmemiz gerekir tabii, hmm, ki bu tarz hizmetlere, kurumsal hizmetlere ihtiyaç var. Ancak bakım kısmı, özellikle ihtisaslaşmış kuruluşlar, Alzheimer hastasına bakım, üçüncü, hı, evre bakım ve diğer hastalıklarda yine bakım hususunda ihtisaslaşmış bakım ve rehabilitasyon kısmının da, hı, desteklenmesi. Çünkü şu anda huzur evi, aynı huzur evi içerisinde bakım ve rehabilitasyon kısmı da var. Hı. Neden? Çünkü 60 yaşında gelmiş ama artık yaşı ilerlediği için hastalanmış. Hemen rehabilitasyon kısmında tedavisiyle birlikte bakımı
birlikte
devam
bakılıyor.
Ediyor. Çünkü o hem sağlık bakımı da gerektiriyor. Hı. Bu çok güzel bir model aslına bakarsanız, ihtiyaç duyulan da bir model. Şu anda ailede bakım verenlerin bu tarz hastalıklarda bakım verecek bilgi ve becerisinin genellikle yeterli olmadığını, diğer kaynaklara ihtiyaç olduğunu da görebiliyoruz.
Evet. Bir başka soru da Özlem Hocam. Acaba biz yaşlarımıza, onların ihtiyacı olan bizden ihtiyaçları neler? Biz nasıl davranmalıyız? Yani artık sen onu yapamıyorsun. Ya da artık şimdi sen oraya gidip alamazsın, dur ben alayım mı? Yoksa, hmm, bence yapabilirsin. Yani yüreklendirmeli miyiz? Yoksa bir şekilde onları yok yok sen otur ben hallederim şekline mi dönüştürmeliyiz?
Şimdi şöyle, genelde bizim kültürümüzde bunun iki yönü var. Bir, hani saygı. Sen şimdiye, hı-hı, kadar çok çalıştın. Hı-hı. Hani çok hizmet ettin, yoruldun. Sen artık yorulma, biz üstlenelim. Hı-hı. Bir ikinci tarafta sen artık yapamazsın. Sen otur, hı, biz bunu yürütelim.
Çok üslup farkı var zaten ikisi arasında.
Üslup farkı da var ama ilki de diğerinden çok farklı bir sonuca yol açmıyor.
Hı, sonuç aynı diyorsunuz.
Tabii sonuç aynı oluyor. Anladım. Yani çok çalıştın, sen bir köşede otur ya da çok nadir olmakla beraber bazen yaşlı insanların da artık hani biraz da gelin çalışsın ben oturayım diye bir köşelerine çekildiklerini görüyoruz. Bu hiç tavsiye etmediğimiz bir şey. Hı. Yani hakikaten işleyen demir ışıldar. O beyni çalıştırırsanız, o kolları, bacakları çalıştırırsanız onlar o kadar daha uzun süre sağlam kalacaktır. Dolayısıyla biz hiçbir zaman hani artık belli bir yaşı geçtin, bir köşede otur sen de bu işleri bırak demiyoruz. Tam tersine yapabildiğiniz sürece bütün yaptığınız şeylere devam etmeye çalışın diye öneriyoruz. Birincisi bu. İkincisi bu hani yaşlarımıza nasıl davranalım? Yaşlı ayrımcılığı diye bir kavram pandemide çok su yüzüne çıktı. Yaşlı ayrımcılığı çok çeşitli şekillerde olabiliyor. Bir hani yaşlı artık yavaş ve işe yaramaz bir hani bir insandır. Aman biz hani bunlarla nasıl baş edeceğiz? Hatta literatürde de geçen işte gri tsunami, yaşlılar geliyor falan gibi şeyler. Hani iyi niyetle yazılsa da bir gri tsunami hakikaten bir ayrımcılık belirten bir sözcük, bir kavram. Bir bu tarafı var yaşlı ayrımcılığının, bir de hani çok daha iyicil görünen bir tarafı var. Ah canım ne kadar da pamuk nine, nasıl da tatlı, ama sen de bir köşede otur da artık bak kimseye karışma tarafı var. Bu da bir yaşlı ayrımcılığı. Şunu unutmamak gerekiyor. Nasıl bir çocuk da bir birey, ergen de bir birey, erişkin de, yaşlılar da birey. Hem de çok fazla deneyimleri olan bireyler. Ama tabii günümüzdeki dünyanın şöyle bir handikapı var. Niye yaşlılara karşı ayrımcılık bu kadar fazla diye düşündüğümüzde, günümüzdeki dünyada hız çok önem kazandı değil mi? Her şeyi çok hızlı yapmaya çalışıyoruz. Ne kadar çok yaparsak, ne kadar hızlı yaparsak. Yaşlılığın önemli bir özelliği yavaşlık. Yavaşlık günümüz dünyasında çok olumsuz bir şey olarak görülüyor. Halbuki yavaşlık olumsuz bir şey değil. Çünkü yavaşlık durma, düşünme, tefekküre dalma, bir konu üzerinde derinlemesine düşünebilme ve derinlemesine onunla ilgili bir şeyler üretebilmeyi sağlayan bir durum. Hatta biliyorsunuz özellikle bu yüzyılda işte yavaş şehirler değil mi? Slow city, evet. Slow food, yavaş yemek. Evet. Bunlar yavaş yavaş. Ya biz bu işi birazcık bir keyfini çıkartarak yapalım kavramları öne çıktı. Yaşlılık da böyle bir dönem aslında. İyi bir yaşlılık dönemi geçiriyorsanız, işte maddi şeyiniz iyiyse, fiziksel, zihinsel iyiyseniz, o yavaşlığın keyfini çıkartma şansınız var. Dolayısıyla hani yaşlılara bir birey gibi davranıp hani onların hakkını tanımak burada son derece de önemli. Bir de son dönemde aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Mesela Doğu ve Batı'da yaşlıya bakışın farklı olduğu hep söylenir. İşte Batı'da yaşlıya bakış daha olumsuzdur da Doğu daha çok değer verir. Son araştırmalar bize bunun tam tersini söylüyor. Tam tersine Batı'da bireyci kültürlerde o birey olmaya duyulan saygıdan dolayı yaşlıya halen bir saygının devam ettiğini ve tabii ki gelişmiş daha zengin ülkelerin, ki çoğunluğunu Batı ülkeleri oluşturuyor, yaşlılığa çok iyi hazırlandıkları için hani bu yaşlı nüfusun artmasından çok da korkmadıklarını. Oysa Doğu'da, Doğu'daki ülkeler daha fakir, daha gelişmekte olan ülkeler, yaşlı nüfusu çok hızlı arttı. Çok hızlı arttı. Son 30-40 yılda inanılmaz. Yani biz mesela Türkiye artık yaşlı bir ülke oldu. Bizler hazırlıksız yakalandık. Birey kültürü de çok fazla yok. Yaşlılık dönemine hazırlıksız yakalandık. Çok iyi bir hani altyapı oluşturamadık. İşte bakım şeyleri, bakımla ilgili hizmetler, bu altyapılar çok iyi oluşmadığı için Doğu'da artık yaşlıya bakışın Batı'ya göre çok daha olumsuz olduğu yönünde epey bir veri çıkıyor ortaya maalesef.
Yazık.
Evet.
Bu da önemli bir konuydu. Peki çok teşekkür ediyoruz. Herhangi bir eksik var mı? Size sorma, ihmal ettiğim bir konu var mı Özlem Hocam?
Yok, çok teşekkürler.
Çünkü dolu dolu yaşlılığı konuşalım istedim ben de. Sevgili dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Emine Özmete ve Profesör Doktor Özlem Erden bizimle birlikteydi. Ve böylelikle Hoş Sohbet Sokağı'ndaki Sağlık Ocağı ziyaretimizi nihayetlendiriyoruz. Yarın Düşler Renkler Kafesi'nde yine sizinle birlikte olacağız Hoş Sohbet Sokağı'nda. Saatlerimiz 16.51 gösteriyor başkent Ankara'da. Özlem Öztaş, Didem Güner'i, Safa Aktan ve ben Yasemin Pamukçu huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
Hoş Sohbet Sokağı.
Her şeyin mevsimde. Günde bir tane portakal.
Doktor Jacob, her şey gibi.
Bütün sporların neredeyse yüzünden.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
İlginç bir hikayeniz var aslında.